Ayrım 21, Cebelavi Sokağı'nın Çocukları, Necip Mahfuz, sayfa 207, 51. bölüm. O gece endişe duygusu Şafi'nin evinin tamamını kapladı. Abda hikayeyi sakince dinlemişti ve tek bildiği Rıfat'ın büyük babaları Cebelavi'nin sesini duydu. Ondan sonra yoksulları cinlerinden arındırmak için onları ziyaret etmeye karar verdiği olsa da içini endişe kemiriyor, olabilecek sonuçları düşünüp duruyordu. Rıfat dışarıdaydı. Sokağın diğer ucunda, El Cebel mahallesinden uzak olan ucunda gürültülü bir düğün töreni vardı. Davul ve zurna sesleri, kadınların neşeli zılgıtları duyuluyordu. Gerçeklerle yüzleşmek isteyen kadın kederle, Rıfat yalan söylemez dedi. Ama kuruntuya kapılmış olabilir dedi Şafi, herhangi birimizin başına gelebilir bu. Duydukları ne anlama geliyor sence?
Ben nereden bileyim?
İmkansız değil, ne de olsa büyük babamız hala yaşıyor.
Bu olanların haberi etrafa yayılırsa biteriz.
Bu aramızda bir sır olarak kalsın dedi Abda umutla. Allah'a şükürler olsun ki onu ilgilendiren şey vakıf değil, insanlar. Kimseye zarar vermediği sürece kimse de ona zarar vermeyecektir.
Sokağımızda kaç kişi zarar görüyor? Halbuki kendileri kimseye zarar vermiyorlar dedi Şafi ruhsuzca.
Derken geçitte kopan bir yaygara düğün ezgilerini bastırdı. Şafi ile Abda camdan bakınca geçitte bir erkek grubu görüp bir adamın elindeki fenerin ışığında Higazi, Burhum, Ferhat, Hanura ve birkaç kişinin daha yüzlerini seçtiler. Hepsi ya konuşuyor ya da bağırışıyordu. Sesleri birbirine karıştıkça gürültü artıyordu. Sonra bir ses, ''El Cebellerin onuru tehlikede, kimsenin onurumuzu lekelemesine izin vermeyeceğiz.'' diye bağırdı. Oğlumuzun sırrı ortaya çıktı diye titrek bir sesle kocasının kulağına fısıldadı Abda. Şafi camdan çekildi.
İçgüdülerim beni asla yanıltmaz diye inledi.
Tehlikeyi aldırmadan evden çıktı. Karısı da hemen peşinden gitti. Şafi kalabalığın arasından geçerek ''Rıfat neredesin Rıfat?'' diye bağırdı. Fener'in aydınlattığı alanda oğlunu görmedi, sesini de duymadı. Ama yanına gelen Higazi gürültünün arasından sesini duyurabilmek için bağırarak ''Yine mi kayboldu oğlun?'' diye sordu. ''Gelin neler oluyor bir bakın, hain insanlar yine El Cebellerle oynuyor.'' diye bağırdı Ferhat.
''Allah'tan başka Tanrı yoktur deyin.'' diye elemle bağırdı Abda. ''Hoşgörülü olun.''
Kızgın sesler giderek yükseldi, bazıları bu kadın delirmiş diye, bazıları da onur ne demektir bilemez o diye bağırıyordu.
Şafi'nin yüreğini korku kapladı. Oğlan nerede diye yalvardı Higazi'ye. Higazi kalabalığı yararak kapıya ulaştı, avazı çıktığı kadar
''Rıfat gel buraya çocuk, Şafi seni istiyor.'' diye bağırdı.
Şafi'nin kafası karıştı. Oğlunun geçidin köşesinde kıstırıldığını sanmıştı ama işte buradaydı Rıfat. Fener'in ışığında ortaya çıkmıştı. Babası onu kolundan yakalayarak Abda'nın durduğu yere çekti. Kısa sürede bir fener belirdi. Şaldum'un elindeydi. Şaldum'un arkasından da yüzü husumetle asılmış Hunfis geldi. Herkes çete liderine baktı, sessizlik çöktü.
''Ne istiyorsunuz?'' diye sordu Hunfis, sesi öfkeden köpürüyordu.
''Yasemin onurumuza leke sürdü.''
''Bir tanık konuşsun.''
Zeytun adında bir eşek arabası sürücüsü öne çıkıp Hunfis'in karşısına dikildi.
''Yasemin'i biraz önce Bayumi'nin evinden çıkarken gördüm.'' dedi. ''Onu buraya kadar izledim ve çete liderinin evinde ne aradığını sordum. Sarhoş olduğunu fark ettim. Nefesindeki içki kokusu pasajı doldurdu. Benden kurtulmayı başardı. Kaçıp kapıyı ardından kilitledi. Sorarım size, sarhoş bir kadın bir çete liderinin evinde ne arıyordu?''
Şafi ile Abda'nın sinirleri biraz yatıştı, Hunfis'inkiler gerildi. Adam itibarının ciddi bir sınavdan geçeceğini biliyordu. Yasemin'i cezalandırmazsa El Cebeller arasındaki saygınlığını kaybedebilirdi. Bu öfkeli insanların Yasemin'e saldırmasına izin verirse de bütün sokağın koruyucusu olan Bayumi ile yüzleşmek zorunda kalırdı. Bu durumda ne yapabilirdi? El Cebellerin erkekleri evlerinden akın akın geliyor, avluyu ve zafer evinin önünü doldurup Hunfis'in durumunu iyice zorlaştırıyorlardı.
''Kızı El Cebel'den çıkarın.'' diye bağırdı kızgın sesler. ''Defedilmeden önce kırbaçlanmalı. Öldürün onu.''
Camının ardında karanlıkta gizlice olanları dinlemekte olan Yasemin'in çığlığı duyuldu. Bütün gözler Hunfis'e döndü.
Bu arada Rıfat'ın öfkelerini Yasemin'i kirleten Bayumi'den çıkarmaları daha uygun olmaz mı diye sorduğu duyuldu.
Bunu duyan çoğunluk başta da Zeytun öfkelendi.
Yasemin Bayumi'nin evine gitti diye bağırdı.
Onur denen şeyi anlamıyorsan kes sesini diye bağırdı başka biri.
Babası onu bakışıyla azarladı ama Rıfat ısrarcıydı.
Bayumi'nin yaptığı sizin yaptıklarınızdan farklı bir şey değil.
Yasemin El Cebellere ait diye öfkeyle bağırdı Zeytun. Başkalarına ait değil.
Bu oğlan aptal. Onur ne demek bilmiyor.
Şafi Rıfat'ı dürterek susturmaya çalıştı.
Hunfis'i dinleyelim diye bağırdı Burhum.
Hunfis'in yüreğindeki öfke iyice kabarıp onu neredeyse boğacak hale geldi. Yasemin'in imdat çığlıkları duyuluyordu. Öfke yayılıyordu. Karanlık, saldırgan bakışlar kızın evine dikilmişti. Yasemin o kadar bağırıyordu ki Rıfat'ın yüreği buna daha fazla dayanamadı. Babasının ellerinden kurtuldu, Yasemin'in evine yöneldi.
''Merhamet edin!'' diye telaşla bağırdı. ''Kızın zayıflığına ve korkusuna merhamet edin!''
''Seni zavallı şey, bir kadından farkın yok!'' diye bağırdı Zeytun.
Şafi de ona var gücüyle bağırdı ama Rıfat onu duymazdan gelerek Zeytun'a cevap verdi.
''Allah seni affetsin. Sonra kalabalığa döndü. Bana ne isterseniz yapın ama ona merhamet edin. Onun bu imdat çığlıkları yüreklerinizi yaralamıyor mu?''
''Bu soytarıyı boş verin!'' Zeytun Hunfis'e döndü. ''Sizin söyleyeceklerinizi duymak istiyoruz efendim!'' dedi.
''Onunla evlenmemi ister misiniz?'' diye sordu Rıfat. Öfkeli haykırışları, alaycı bağırtılar kesti.
''Tek istediğimiz kızın cezasını çekmesi!'' dedi Zeytun.
''Onun cezalandırılmasıyla ben ilgileneceğim!'' dedi Rıfat çaresizlikle.
''Hepimiz ilgileneceğiz!''
Hunfis, Rıfat'ın önerisinde kendi durumu için bir kurtuluş yolu gördü. Her ne kadar tamamıyla ikna olmadıysa da bu karşısına çıkan en iyi fırsattı. Zayıflığını gizlemek için öfkeyle kaşlarını çattı.
''Bu çocuk hepimizin önünde onunla evlenmeye söz verdi. Arzusu yerine getirilsin.'' dedi.
Zeytun dehşet içinde sağa sola baktı. Öfkeden gözü döndü.
''Bu korkaklık onurumuzu beş paralık ediyor.''
Hunfis aniden Zeytun'un burnuna yumruğunu indirdi. Zeytun da burnundan kan fışkırarak inleyerek yere yuvarlandı. Halk Hunfis'in konumunu korumak için ona karşı çıkacak herkese zulmedeceğini gördü. Hunfis fenerin ışığında korkuları apaçık görülen insanların üzerinde gözlerini gezdirdi. Kimse burnu kırılan adama herhangi bir merhamet hissetmedi. Hatta Ferhat onu azarlayarak ''Senin sorunun çok geveze olman.'' dedi.
''Burhum Hunfis'e siz olmasanız bu sorunu çözemezdik.'' dedi.
''Hanura da öfkeniz bizi kurtardı efendim.'' dedi. Kalabalık dağılmaya başladı. Geriye sadece Hunfis, Şaldum, Şafi, Abda ve Rıfat kaldı. Şafi Hunfis'in yanına gidip onu selamlamak amacıyla elini uzattı. Ama hiddetine yenilen adam elinin tersiyle Şafi'nin eline vurdu. Şafi de bağırarak geriledi. Hunfis erkeklere, kadınlara, el cebellere ve cebelin kendisine lanet yağdırarak geçitten ayrılırken karısıyla oğlu aceleyle Şafi'nin yanına geldi. Şafi elini sıcak sulara soktu. Abda da ona masaj yaptı.
''Görüyor musun? Zekiye kocasını bize karşı kışkırtmış olmalı.''
''O korkak aptal oğlumuzun onu Bayumi'nin sopasından kurtardığını unuttu.'' diye sızlandı Şafi.
52. Bölüm. Rıfat'ın anne ve babası bütün umutlarını daima oğullarına bağlamışlardı. Ama bu umutlar şimdi korkunç bir şekilde yıkılmıştı. Oğlanın Yasemin'le evlenmesi onu bir hiç haline getirecekti. Evlilik gerçekleşmeden önce bile herkesin diline düşmüşlerdi. Abda gizli gizli ağlamaktan hastalanmıştı. Şafi de kaderin kendisini zorladığı ölçüde surat asıyordu. Ama bunları Rıfat'tan gizlemeye ve öfkelerini belli etmemeye çalışıyorlardı. Belki de Yasemin olaydan sonraki davranışlarıyla olup bitenin sebep olduğu zararı biraz olsun hafifletmişti. Zira Şafi'nin evine koşup adamın ve karısının ayaklarına ağlayarak kapanmış, yüreğini dolduran minnettarlığı coşkuyla ifade etmiş, pişmanlığını büyük bir hararetle ilan etmişti. Genç adamın el cebellerin önünde söz vermesinden sonra bu işten geri dönmek yoktu. Şafi ile karısı bu durumu kabullendiler.
Ama geleneklere uyarak Rıfat için bir düğün alayı düzenlemekle bu evlilik hakkında konuşup duran ve hiçbir şekilde onaylamayan el cebellerin alaylarına maruz kalmamak için evlerinde bir davet vermekle yetinmek arasında seçim yapamıyorlardı. Tek çocuğum Rıfat'ın düğün alayının bu mahalleler arasından kıvrıla kıvrıla ilerlemesini kaç defa hayal etmiştim diyerek içini çekti Abda. Bastırdığı duygularını hevesle dile getiriyordu.
El cebellerden hiç kimse böyle bir alaya katılmak istemez diye onu tersledi Şafi.
Bizi sevmeyen insanların arasında kalmaktansa mukaddem pazarına dönmemiz daha iyi olurdu dedi Abda surat asarak.
Bu sokaktan ayrılmayacağız anne dedi bacaklarını pencerenin önünde güneşe uzatmış olan Rıfat.
Keşke oradan hiç ayrılmasaydık diye bağırdı Şafi ve oğluna dönüp
buraya döndüğümüz zaman sen üzülmemiş miydin diye sordu.
O zaman öyleydi, şimdi böyle dedi Rıfat gülümseyerek. Geri gidecek olsak el cebelleri cinlerinden kim kurtaracak?
Bana kalsa cinler sonsuza kadar onlarda kalabilir diye homurdandı Şafi bir an durakladı. Senin de bu eve getireceğin...
Ben bu eve kimseyi getirmeyeceğim diye sözünü kesti Rıfat. Ben gidip onların evinde oturacağım.
Baban öyle bir şey kastetmemişti dedi Abda.
Ama ben gerçekten öyle yapacağım anne. Yeni evim buradan uzak değil ki. Her sabah camdan uzanıp el sıkışabiliriz.
Şafi keyifsiz olmasına rağmen nikah günü ufak da olsa bir kutlama düzenlemeye karar verdi. Geçide ve iki ailenin evlerinin kapılarının üzerine süsler astı. Bir şarkıcı ile bir aşçı tuttu, bütün dostlarını ve tanıdıklarını davet etti. Ama daveti sadece yaşlı Cevat, Ümmü Bekatir, Higazi ile ailesi ve daha çok yemek yemeye gelen birkaç yoksul kabul etti. Rıfat düğün alayı olmadan evlenecek ilk delikanlıydı. Aile geçidin karşısına geçerek gelinin ailesinin evine gitti. Az sayıdaki misafirin karşısında şarkıcı da kayıtsızca şarkılarını söyledi. Yemek yerlerken şair Cevat, Rıfat'ın asil karakterini ve yüksek ahlakını övdü. Onun bilge, saf, temiz kalpli bir çocuk olduğunu ama sadece zorbalığa, dayağa ve zinaya değer veren bir sokakta yaşadığını söyledi. Derken evin önünde şarkı söyleyen çocukların sesleri duyuldu.
Rıfat, Rıfat, seni küçük bit, sana kim dedi öyle yap diye.
Sonra da tezahürat yapıp haykırmaya başladılar. Rıfat yere bakarken Şafi'nin de rengi attı. İt oğlu itler diye hiddetlendi Higazi. Ama yaşlı Cevat, bu sokak çok aşağılık ama içindeki iyilikleri de unutmamaya çalışalım. Kaç çete lideri yönetti buraları. Ama biz sadece Ethem ile Cebeli Şefkat'le hatırlıyoruz dedi. Sonra da şarkıcıyı dışarıdan gelen bağırış çağırışı bastıracak bir şeyler söylemeye teşvik etti. Kasvetli sessizlikle verilen mücadeleye rağmen davet devam etti. Sonra da herkes evlerine döndü. Evde Rıfat ile gelinliği içinde bir güzellik abidesi olan Yasemin'den başka kimse kalmadı. Rıfat ipekten bol bir cellabiye giymişti. Başında işlemeli bir sarık, ayaklarında da parlak sarı deriden ayakkabılar vardı. Pembe yataklarının önünde duran divana oturmuşlardı. Konsolun aynasında yatağın altındaki leğen ile ibrik görünüyordu. Yasemin'in Rıfat'ın hamlesini veya en azından hamleden önce yapacaklarını beklediği belliydi. Ama Rıfat ya tavandan asılı olan lambaya ya da yerdeki renkli ısıra bakıyordu. Yasemin uzun bir süre bekledikten sonra bu ağır sessizliği bölmek için ona şefkatli bir sesle ''İyiliğini hiçbir zaman unutmayacağım, hayatımı sana borçluyum.'' dedi. Rıfat da ona şefkatle baktı. ''Hepimiz hayatlarımızı birilerine borçluyuz.'' dedi ses tonundan bu konuyu daha fazla uzatmak istemediği belliydi. Ne kadar asildi. Olayın olduğu gece öpmesi için elini Yasemin'e vermek istememişti, şimdi de yaptığı iyiliğin hatırlatılmasını istemiyordu. İyiliğiyle kıyaslanabilecek başka hiçbir şey yoktu. Üstelik sabırlıydı da. Peki ama aklından ne geçiyordu? İyiliğinden dolayı onun gibi birisiyle evlenmek zorunda kaldığı için mutsuz muydu? Başkalarının düşündüğü kadar kötü birisi değilim. Beni aynı nedenlerden dolayı hem seviyor hem de hor görüyorlardı.
Biliyorum diye onu avuttu Rıfat. Sokağımız o kadar adaletsizdir ki.
Ethem'in soyundan geldikleri için iftihar ederler dedi Yasemin öfkeyle. Aynı zamanda da işledikleri suçlarla böbürlenirler.
Cinleri kovmak mümkün olduğu sürece mutluluğa daha çok yaklaşacağız. Yasemin onun ne demek istediğini anlamadı ama birdenbire bu şekilde oturmanın ne kadar gülünç olduğunu fark edip güldü. Nikah gecemizde bunlar nasıl konuşmalar böyle? Başını biraz mağrurca minnettarlığını unutmuş gibi doğrulttu. Şalını omuzlarından indirdi ve Rıfat'a baştan çıkarıcı bir bakış attı. ''Sokağımızın en çok gurur duyduğu insan haline geleceksin.'' dedi Rıfat umutla.
''Gerçekten mi?'' dedi Yasemin. ''Burada şarap var.''
''Akşam yemeğinde biraz içtim, yetti.''
''Kaliteli esrarım da var.'' dedi Yasemin kısa bir şaşkınlık geçirdikten sonra.
''Denedim ama hoşuma gitmedi. Hiç sevmem.''
''Halbuki baban gerçek anlamda bir esrar keş.'' diyerek kıs kıs güldü Yasemin. ''Bir defasında onu şaldığımın esrar tekkesinden çıkarken gördüm. Gece miydi yoksa gündüz müydü farkında değildi.''
Rıfat gülümsedi ama bir şey demedi. Yasemin de kendini yenilgiye uğramış hissetti. İçi öfke doldu ve ona sırtını döndü. Sonra ayağa kalkıp kapıya gitti, geri geldi ve lambanın altında durdu. Lamba incecik elbisenin içindeki harika vücudunu arkadan aydınlatıyordu. Rıfat'ın sakin gözlerinin içine baktı. Sonra içini çaresizlik kapladı ve ona
''Beni neden kurtardın?'' diye sordu.
''Bir insana eziyet edilmesine dayanamıyorum.'' Bunun üzerine Yasemin öfkelendi.
''Bunun için mi evlendin benimle? Tek nedeni bu mu?''
''Yine öfkeli bir insan olma.''
Yasemin pişmanlığa benzer bir duyguyla dudaklarını ısırdı. Yumuşak bir ses tonuyla konuştu. ''Beni sevdiğini sanıyordum.''
''Seni seviyorum Yasemin.'' dedi Rıfat açık ve dürüst bir şekilde.
''Gerçekten mi?'' diye mırıldandı kız. Gözlerinde şaşkınlık okunuyordu.
''Evet, bu sokaktaki bütün canlıları seviyorum.''
''Anlıyorum.''
Yasemin karamsarlıkla iç geçirdi ve ona şüpheyle baktı.
''Birkaç ay yanımda kalacaksın, sonra da benden boşanacaksın.''
Rıfat'ın şaşkınlıkla gözleri açıldı. ''Sakın öyle düşünme.''
''Seni anlamıyorum. Bu işten kazancın ne?''
''Gerçek mutluluk.
Onun ne olduğunu seni görmeden önce bile biliyordum.''
''Şeref olmadan mutluluk diye bir şey olamaz.''
''Ama bizi mutlu kılan da şeref değildir.'' dedi kız kendini tutamayıp gülerek.
''Burada hiç kimse gerçek mutluluğun ne olduğunu bilmiyor ki.'' dedi Rıfat hüzünle.
Yasemin ağır adımlarla yatağa yöneldi. İsteksizce kenarına oturdu. Rıfat ona yaklaştı. ''Sen de buradaki herkes gibisin.'' dedi tatlılıkla. ''Kaybolan zamandan başka bir şey düşünemiyorsun.'' Kızın sinirlendiği yüzünden okunuyordu.
''Senin sırlarını çözmem için Allah yardımcım olsun.''
''Cinlerinden kurtulduğun zaman o sırlar kendiliğinden çözülecek.''
''Ben bu halimden mutluyum.'' diye onu tersledi Yasemin.
''Hunfis ve diğerleri de böyle diyor.'' diyerek içini çekti Rıfat. Yasemin derin bir nefes aldı.
''Bütün gece bunları mı konuşacağız?''
''Uyu, sana güzel rüyalar dilerim.''
Yasemin kendini yatağa attı, sırt üstü uzandı. Önce Rıfat'ın gözlerinin içine, sonra da yanındaki boş yere baktı.
''Rahat ol, ben divanda yatarım.''
Kız bir kahkaha krizine tutuldu ama kriz uzun sürmedi.
''Annen yarın bizi ziyaret ettiğinde sana kendini fazla yormamanı söyleyecek diye korkuyorum.'' diye alay ederken Rıfat'ın utanç yansıtan yüzünün tadını çıkarmak için ona baktı.
Ama Rıfat saf, sakin gözlerle bakıyordu ona.
''Seni cinlerinden kurtarmak istiyorum.''
''Bırak da kadın işleriyle kadınlar uğraşsın.'' diye öfkeyle bağırdı Yasemin, yüzünü duvara döndü.
Göğsü öfkeyle ve çaresizlikle hızlı hızlı inip kalkıyordu. Rıfat lambaya uzandı, fitilini indirip üfledi, ışık söndü, karanlık çöktü.
21. Ayrımın sonu. Sayfa 215.